Bu kitap Altınokta Köller Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı Kötü Yol. Yazarı Orhan Kemal. Türü roman. Everest Yayınları 9. basım. Ağustos 2012. ISBN numarası 978 975 289 401-3. Bu kitap 226 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. İnsanı hayali kahramanlara çevirmeden zayıflıkları, güçsüzlükleri ile benimseyen ve olduğu gibi seven yazarların başında gelen Orhan Kemal, edebiyatımızda sıradan insanın yaşam kavgasını en iyi anlatan yazarların başında gelir. İnsanın yitirdiği onurunu, yeniden kazanışını anlatan Kötü Yol, maceralı kurgusu, ille de okurların ilgisini çekecek romanların başında geliyor. Orhan Kemal'in kitapları bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır. Okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal, umudu ve aydınlığı yeniden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan onur duyuyoruz. Orhan Kemal. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan Abdülkadir Kemali Bey'dir. Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olan Abdülkadir Kemali Bey, daha sonra partisinin kapatılması üzerine ailesiyle birlikte Beyrut'a yerleşti ve Orhan Kemal bu dönemde orta son sınıftaki eğitimini yarıda bıraktı. 1932'de Türkiye'ye geri döndükten sonra çöçür fabrikalarında işçilik, dokumacılık ve ambar memurluğu yapan Orhan Kemal, 1937 yılında evlendi. 1938 yılında Niğde'de askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine muhalefetten yargılanarak 5 yıl hüküm giydi. 1940 yılında Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışması sanat yaşamının önemli dönüm noktalarından biri oldu. 26 Eylül 1943'te serbest kalan Orhan Kemal, 1951 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu dönemden itibaren geçimini yazarlıkla sağlayan Orhan Kemal, 1966 yılında bir ihbar nedeniyle yeniden tutuklanarak Sultanahmet cezaevine gönderildi. 35 gün sonra salıverildi. 1968 yılında bu davadan beraat ettikten 2 yıl sonra, 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. İlk şiirlerini Raşit Kemali adıyla, 7 gün, Yeni Mecmua gibi dergilerde yayımlayan Orhan Kemal, Nazım Hikmet'in etkisiyle düz yazıya yöneldi. İlk düz yazısı Balık adıyla 1940 yılında Yeni Edebiyat Gazetesi'nde yayınlandı. İlk öykülerini ise 1942 ve 1943 yıllarında İkdam ile Yurt ve Dünya dergilerinde yayımlayan Orhan Kemal, daha sonra Varlık, Gün, Yığın, Seçilmiş Hikayeler, Yaprak, Yeni Baştan, Yedi Tepe, Beraber gibi dergilerde de yer alırken birçok romanı da Vatan, Dünya, Ulus, Son Havadis ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından tefrika edildi. Kardeş payı ile 1958 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı kazanan Orhan Kemal, önce ekmek ile de 1969 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı'nı ve Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü kazandı. 72. Koğuş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Payı ve İspinozlar, Yalova Kaymakamı adlı yapıtlarını oyunlaştırdı. 72. Koğuş ile 1967 yılında Ankara Sanatseverler Derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. Orhan Kemal'in ailesi tarafından 1972 yılından beri yazarın ölüm yıl dönümünde verilmek üzere Orhan Kemal Roman Armağanı düzenlenmektedir. Yapıtları Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici ve Oğulları, Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sokaklardan Bir Kız, Bukaat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü Yol, Yağmur yüklü bulutlar, kırmızı küpeler, Babil Kulesi, oyuncu kadın, gavurun kızı, grev, serseri milyoner, iki damla gözyaşı, gurbet kuşları, evlerden biri, kaçak, kanlı topraklar, arkadaş ıslıkları, devlet kuşu, bir filiz vardı, avare yıllar, sarhoşlar, baba evi, çamaşırcının kızı, küçücük, kardeş payı, önce ekmek, tersine dünya, İstanbul'dan çizgiler, oyunlar 12, yazmak dolu dizgin, günlükler, şiirler, senaryo tekniği ve senaryolar, önemli not, düz yazılar, Abdülkadir Kemali Bey'in anıları, yüz karısı. Kötü Yol, Orhan Kemal. Güneş uzaklarda, ta uzaklardaki tül mavisi dağların ardından ağır ağır yükseliyordu. Hava serindi henüz. Çok değil, yarım saat sonra güneş alev saçan kocaman bir top gibi şehri kavurmaya başlayınca, serçe solutan bir sıcak, insanları kırmızı yayla testileri gibi terletip sızdıracak. Güneş yükselip ısı arttıkça da şehirlilerin davranışları ağırlaşacaktı. Müteahhit katibi İhsan, 5 yaş küçük kız kardeşinin derme çatma karyolasının ayak ucundaki yer yatağında gözlerini açtığı zaman, şehrin saat kulesi sabahın 6'sını ağır ağır uzak uzak vurmaya başlamıştı. Her gün böyle saat kulesinin uzak uzak ağır ağır vuruşlarıyla uyanır, sıçrayıp kalkar, sarı keten pantolonunu bacağına geçirir, elini yüzünü yıkayıp çokluk kahvaltı bile etmeden yazıhanenin yolunu tutardı. Yaşından beklenmeyecek kadar ağır, sakin bir delikanlıydı. O yaştaki gençlerin kadın kız ardında ya da meyhane köşelerinde çılgın gibi ömür sürmelerine karşılık, o, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar yazıhanenin nemli griliğinde bir takım defterlerle evraklar arasında kendini yitirirdi. Sigara bile içmiyordu. Cimriliğinden değil, gelmiyordu içinden. Onları yakından tanıyanlar, bu çocuğun mutlaka tohumu başka diyorlardı. Haksız da değillerdi. Değillerdi çünkü üçkağıtçıydı babası. Sigara onda, içkilerin çeşidi onda, köylerden kente tozlu kollar gibi uzanan toprak yollarda karayağız amelileri mandepsiye bastırıp, üç kağıt dümeniyle soyup soğanı çevirmek ondaydı. Karısının deyimiyle seferden döndüğü akşamlar koyunu koltuğu irili ufaklı yiyecek paketleriyle dolu olur, çok geçmeden yan yatmış, bağdaş kurmuş, sancılanan midesini bastırıyormuşa benzeyen harap evler kalabalığından ibaret mahalleye ateşte kızaran et kokusu yüklü iştah açıcı bir duman yayılırdı. Duman iştah açıcı et kokusu yüklüydü. Bu iştah açıcı et kokusu yüklü dumanı koklayan fakir fukaranın nasıl bir hasretle yutkunacağını, hayattan nasibini alamayanların nasıl kederleneceklerini gayet iyi bilen üçkağıtçı, hele iki kadeh de attı mı, elinde kızarmış pirzola sahanı, komşuları daha çok da komşuların zayıf, hastalıklı çocuklarını teker teker arar bulur, kızarmış etten tattırırdı. Sonra masasının başına geçer, rakısını yudumlamaya koyulurdu. Bir gece gene kızarmış pirzolaları mahallenin hasta fakir çocuklarına dağıtmış demleniyordu. O gece neden neşesizdi? Başka zamanlardaki gibi kızını, benim yosma kızım, kahpe kızım diye havalara atıp atıp neden tutmuyordu da kara kara düşünüyordu. Çamaşırcı Ayşe bütün bunların nedenini hiçbir zaman öğrenemedi. Kocası içti, içtikçe karardı, karardıkça içti. Sonra galiba gece yarısına doğru iskemlesinden yere mosmor yuvarlandı. Ölmüştü. Müteahhit katip İhsan o zaman 10 yaşında var yoktu. Annesi oğluyla oğlunun 5 yaş küçüğü kızını yer yatağına yatırmış kocasına hizmet ediyordu. İhsan babasının mosmor yuvarlanışıyla hayallerinden sıyrılmıştı. Sıyrılmasa kucak kucak dumanlar sala sala engin denizlerde yol alan kocaman bir vapurda kim bilir nerelere gidecekti. Belki Çin maçın, belki Kara Afrika, belki Hindistan, belki de kızıl delillerle bitmez tükenmez savaşların zehirli ok vınıltılarını duyar gibi olduğu boy atmış kalın bedenli ağaçların Amerikasına. Ama şimdi çok gerilerde kalmıştı bütün bunlar. Saatin 6. darbesi inerken ayağı fırladı. Biçimli bacaklarında kısacık beyaz külotu, atlet fanilası, kız kardeşinin savrulmuş etekleri altından gözüken bacaklarının tombul beyaz çıplaklığına örtüyü çekip odanın ufacık penceresi önüne geçti, camı itti. Cam itilince dışarının taze sabah güneşi yüklü serin havası odaya dolmaya başladı. İhsan önce bu temiz, bu taze sabah güneşi yüklü havayı üst üste kokladıktan sonra, belden yukarısını işletmeye yarayan sert jimnastik hareketleriyle yerinde hafif hafif zıpladı bir iki. Ortaokul günlerinin çalışkan öğrenci mutluluğunda kalmak, bu jimnastik onu her zaman o eski günlerin mutluluğunu alır götürürdü. Şimdi her biri hukuk, tıp, fende okuyan öğrenci arkadaşlarının topundan daha iyiydi notları. Koşmada, futbolda, voleybol ya da yüksek atlamada olduğu kadar derslerde de hamar attı. Ama neye yarar? Derslerde beden eğitiminden hamarat olmak, başı tutmak yetmiyordu. Öğrenimini üniversiteye kadar uzatabilmek için para lazımdı. Paraları yoktu. Anası kınalı anacağının el çamaşırı yıkayarak kazandığı geçindiremiyordu. Geçimse kültürden önce geliyordu. Bir sabah annesi el çamaşırı leğeni başında boş bir çuval gibi bayılınca ortaokulun son sınıfından boş verdi öğrenimi. İş buldu. Ekmekti. Önce ekmekti. Sonra ötekiler. Sarı keten pantolonunu bacağına geçirip el yüz yıkamak için avluya çıktı. Fabrikalarda çalışan işçiler ya da sabahlardan akşamlara dek şehri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek öteberi satan küçük esnaf ailelerine göz göz kiraya verilmiş odalar çevreliyordu avluyu. Annesi ta karşıda kocaman bakır leğenin başında çevresine sabun köpükleri saça saça çamaşır yıkıyordu gene. Oğlunu fark edince terli yüzü tatlı tatlı gülümsedi. Boyu posu değilse bile el kol hareketleri, gülüşü, bakışıyla rahmetli babasını hatırlatıyordu. Kızı da kendi genç kızlığını galiba. Ama o kızı gibi delişmen, kızı gibi hoppa, kızı gibi süse, giyime, kuşama düşkün değildi. Değildi ya, varsın düşkün olsundu yavrusu. Onlardan başka kimi vardı şu yalan dünyada? Kolay gelsin anne. Annen kurban boyuna posuna yavrum. Terlemişsin gene. Tabii yavrum, kolay mı? Doğru, haklısın. Nuran uyuyor mu? İhsan biraz da sinirli, uyuyor prenses hazretleri, dedi. Yaşlı kadın oğlunun niçin sinirlendiğini bildiği için çoğu günlerde olduğunca gene yatıştırma yolunu tuttu. Uyusun evladım, varsın uyusun. Anasıyla ağası onun için çalışmıyorlar mı? Sen bu kafayla gidersen o ömrünün sonuna kadar uyur. Bunun zararı da kendine olur. Sen niye erken kalktın? Erken merken kalkmamıştı. Her günkü gibi, her günkü gibi ama ana kalbi, oğlunun her günden daha erken uyandığını sanarak üzülmüştü. Bunun böyle olduğunu biliyordu İhsan. Neye yarardı? Anası onun her günden erken uyandığını sanmıştı ya. Hay yavrum, niye erken uyandın? Ne erkeni be anne, her gün bu vakit uyanmıyor muyum? Bilmem, erken gibi geldi bana. Oğlu su tulumbasının soğuk suyunda elini yüzünü yıkarken o da çamaşırlarına döndü. Koca leğendeki ber bekar çamaşırları. Ta kocasının zamanından beri bitmek bilmeyen, ne zaman biteceği de belli olmayan çamaşırlar. Bu çamaşırlar bitmemeliydi. Bu çamaşırlar biterse rızkları da bitebilirdi. Son zamanlarda ortalığı sarıp duran çamaşır makinelerine bunun için kızıyor, bu gavur icadından korkuyordu. Kirli bir yatak çarşafına sarılı kirli çamaşırların yükü altında ne zaman evinin yolunu tutsa aklında hep bu gavur icatları. Memlekete ne diye sokmuşlardı sanki bunları. Eskiden ne iyiydi. Geceleri bütün pencereleri aydınlık kocaman zengin konaklarından haber haber üstüne gelirdi de bin ricadan sonra nazlı bir peki çıkardı ağzından. Gidince de kolları dirseklerine kadar altın bileziklik güler yüzlü hanımlar ta kapıdan karşılarlardı. İçini hasretle çekerek leğenin başından bir an doğruldu. Havada gittikçe ısınıyor muydu, daha şimdiden ter içindeydi yüzü gövdesi. Üstelik ılık ılık da sızıyordu. Ne olmuşsa Alman Harbi'nden sonra olmuştu bu memlekete. Bir zamanların bin ricadan sonra gittiği, tüm pencereleri aydınlık, zengin konakları birer ikişer uçmuş, yerlerini apartmanlar almıştı. Apartmanları sevmiyordu. Eski zengin konakları yumuşak yüzlüydü. Ekmeği bol, lafı tatlı. Apartmanlarsa asık yüzlüydüler. Üstelik içlerinde kocaman kocaman gavur icatları taşıyor, çamaşır yıkamakla geçinmeye çalışan fakir fukaranın ekmeğini ellerinden alıyorlardı. Sevmiyordu apartmanları. Apartmanlarda buzdolapları, elektrik süpürgeleri, elektrik fırınları vardı. Zenginler börek tepsilerini fırınlara göndermiyor, fırından dönen kızarmış tepsileri görüp imrenen fakir fukaraya tattırmıyorlardı. Sevmiyordu apartmanları. Eskiden şu sıra sıra apartmanların yerinde zengin konakları, zengin konaklarının yanında yönünde de tahtaları kararmış ya da kamburlaşmış kerpiç evler, fakir fukara evleri. Bu evlerin aralarında ise arsalar vardı. Çocuklar çelik çomak, top oynar, serseriler barbut atardı. Ya üçkağıtçılar? Gözleri polis korkusuyla tetikte üçkağıtçılar, şehirli enayileri söğüşlerlerdi. Kocası hiç bunlardan olmamıştı. Böyle şehir içinde herkesin gözü önünde adam söğüşlesin. Hiç ama hiç hatırlamaz. Üçkağıtçının namuslusu, haysiyetlisiydi. Çoluk çocuğunun ekmek parasını kazanmak için delinmedik kabağa girerdi ama mahallesinde, semtinde, hatta memleketinde enayi tavlamak için yere üç kağıt atsın. Hayır hayır, hiç hatırlamıyordu gerçekten de. Alnının terini çıplak koluyla sildi. Şu az ilerideki tulumbada elini yüzünü yıkamakta olan oğlu vardı 9-10 yaşlarında. Kız da 4-5 ama bunu hatırlamanın ne gereği vardı şimdi? Elinde değil, kafasından atamıyordu bu düşünceyi. Güçlü erkekti, vicdanlıydı. İçkisi de olmasaydı belki de hala sağ çocuklarının başında. Öldüğü geceyi, daha çok da ölümünü, mosmor olup masanın ayak ucuna yuvarlaşını hatırlamak istemiyordu. Suratı kara mora kesmiş, gözlerinin akları sararıvermişti. Zehirlenmiş miydi ne? Her neyse, düşünmek istemiyor yeni baştan bunları. Oğluna kaydırdı bakışlarını. Elini yüzünü yıkamış, uzun siyah saçlarını ıslatıyordu. Bu işte bitince anasının leğeni yanına geldi. Sen beni dinle. Bu kızı da işe sok yavaş yavaş. Ana, oğlunun bunun için söylediğini bilmiyor değildi ama nasıl sokardı? Gençti, güzeldi, çok güzeldi hem de. Üstelik 18'ini sürüyordu. Fazla üstüne düşüp ağasını yaptığı gibi o da baskıyı artırırsa. Öyle ya, bin bir hali vardı dünyanın. Alman Harbi'nden sonra iyice zenginleşenler memlekette ırz namus tanımıyorlardı Allah vermeye. Daha çok da yeni yetişme delikanlılar. Kızını bunlardan biri baştan çıkarır, sonra da atardı arabasını, ver elini, İstanbul mu olur, İzmir mi, Ankara mı artık. Duydun mu anne? Duymasına duymuştu, biliyordu. Zamanlar azmasa, eski devirler olsa amenna, fakat şimdiki devirler. Bu devirde hemen hemen bütün kızlar giyim kuşam, daha çok da pırıl pırıl hususilere rağbet ediyorlardı. Bu pırıl pırıl hususilerden biri yanında dursa, bir gün bir caddede gördüğü gibi arabanın kapısı açılsa, direksiyonda oturan siyah kaytan bıyıklı, acar bir delikanlı, "Buyurmaz mısınız küçük hanım?" diye davette bulunsa, Nuran da o gün gördüğü kız gibi kırıtarak arabaya girmez miydi sanki? Oğlu beklediği karşılığı alamamıştı. Demek kızının gemini çekmek işine gelmiyor. Etine iğne dürtülmüş gibi irkildi. Ne söylüyorsun oğul? Kızının gemini biraz kıs. Onu ev işlerine sok diyorum. Sonra vallahi karışmam. Baştan çıkarır, kötü yola düşürürler. Odanın yolunu hırslı hırslı tutan oğlunun ardından baktı. Doğru söylüyordu. Bu kız, bu güzel, çok güzel kız, günün birinde kötü yola düşer diye korkmuyor muydu sanki? Geceleri yorgun bedenini attı yatağında hep bunları düşünmüyor muydu? Bu kız, bu kızın güzelliği, sesinin tatlılığı. Ses mahalleye yayılınca 7'sinden 70'ine kadar mahalleli erkeklerin safi kulak kesilişleri. Bir zamanlar gidip geldiği sanat enstitüsündeki zengin arkadaşlarının hala arada sırada gelerek, "Ah Nuran, canım Nuran, bugün her zamankinden daha güzelsin." Ya da, "Biz senin yerinde olsak başımızı alır İstanbul'a gider, film şirketlerine görünürdük. Vallahi de billahi de ilk görüşte sana başrolü verirler, meşhur olur, zengin olursun kız." deyişleri. İhsan annesinin genç kızını kayırdığı için iyiden kötüden bir şey söylemediğini sanarak onu bırakıp odaya gelmişti. Daracık bir odaydı. Sağda kız kardeşinin yalnız başına yattığı derme çatma karyola, solda kapının ardında bacağı kırık masa, masanın üzerinde boydan boya çatlak büyük bir ayna, aynanın dayalı durduğu duvarda da yerli yabancı ünlü artistlerin magazinlerden oyulup çıkarılmış resimleri. Bir zamanlar bu resimler yüzünden annesi kız kardeşiyle az atışmamıştı. Kız resimleri odanın bütün duvarlarına asmak ister, annesi göz yumar. İhsansa ifrit olurdu. Kavga gürültü, kızın hırçın hırçın ağlayıp sızlaması, neredeyse pıskıran bir kediymişçesine üstüne atılacakmış gibi haller takınması. Kurulandığı pembe havluyu duvardaki çivisine astı. Ona kalsa dinlemezdi ama annesi. birbirlerine sert sert. Başlamazlar mı? Kadının iki gözü, iki çeşme. Yavrularım, Allah aşkına susun. Vallahi bir gün sizin yüzünüzden soluksuz düşüp gebereceğim. Babanızı hatırlıyorsunuz ya. Kızın umursamayışına karşılık, İhsan'ın içinde, içinin ta derinlerinde bir damarsızlar, kız kardeşinin yakasını bırakırdı. Ama bir kız kendi keyfine bırakılmamalıydı. Annesinden, komşulardan, çocukluğunda komşu kadınlardan filan işittiğine göre, bir kız kendi keyfine bırakılırsa ya davulcuya varırdı ya zurnacıya. Ağabeyi el yüz yıkamaya çıkarken üzerine attığı beyaz örtünün altında biraz çocuksu, daha çok da güzelliğinden %100 emin, kendine çok güvenenlerin kayıtsız, şeytansı umarsımazlığıyla uyuyordu. Yabancı bir erkeği çıldırtabilecek kadar güzel bir yatıştı bu ama ağabeye hiçbir şey ifade etmiyordu. Yalnız kız kardeşi, kız kardeşinin güzelliği değil, başka kızlar, başka kızların güzelliği bile pek bir şey ifade etmezdi. Çünkü onca her şeyin bir zamanı vardı. Genç kız kendini uykuya vererek ağabeyini usulcuk göz hapsine almıştı. Pis diye geçirdi. Hiç sevmiyorum şunu, yılan. Her zamanki gibi düşünmüştü gene. Ne sanıyordu kendini? Abi olduysa Allah olmadıydı ya. İnadına sokağa çıkacak, daracık, kısacık giyinecek, hoplaya hoplaya yürüyüp oğlanlara gülecekti işte. Evet gülecekti. Gülecekti, hadi bakalım. Hem ne çıkardı gülmeyle? Bu ufacık şehirdeki oğlanlar da kim oluyordu? Hiçbiri ne Errol Flynn'dı, ne Clark, ne de Alain Delon. Ayhanışık bile değillerdi be. Olsalar bile ne çıkardı yani? O İstanbul'a gidecekti, İstanbul'a. Elbette gidecekti, tabii. Kimse, ama hiç kimse karışamazdı ona. 18'ini bitirmeye şurada kaç ay kalmıştı. Ondan sonra ver elini İstanbul. Abi işine gittikten sonra annesi odaya geldi. O mu ağlattı yoksa seni diye sordu. Kadın kızı kadar oğlunu da suçlayamadığı için yok dedi, niye ağlatsın? Ne diye ağlıyorsun ya? Hiç, içim kabardı. Annesi çamaşırlarına döndükten sonra o da tekrardan karyolasına döndü. Örtüye filan lüzum görmeden savrulan etekleri altındaki bembeyaz bacaklarıyla sırt üstü uzandı. Hemencecik de uykuya vardı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 9.